أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hac dersimizin dördüncüsündeyiz galiba. Hacın sünnetlerine gelmiştik. Hacın sünnetleri, birincisi ihrama gireceğimiz zaman abdest almamız, mümkünse yıkanmamız, bir gusül abdesti almamız. Bu temizlik maksadıyla olan bir sünnettir. Yani yalnız abdest almış olmak için değil, abdestli olmak için değil. Çünkü hayız olan bir kadın da yine aynı şekilde abdest alır. Lohusa olsa, yani yeni doğum yapmış olsa bile yine abdest alır. Normalde hayızlı kadın abdest almaz. Çünkü abdest almakla abdestli olmaz. Lohusa kadın da abdest alsa bile abdestli olmuş olmaz. Çünkü hayızdan kurtulması lazım. Lohusalık döneminin bitmesi lazım. Ondan sonra gusül abdesti alacak ki abdestli sayılsın. Dolayısıyla bunların abdesti niye kabul ediliyor? Çünkü bundan maksat abdest almak değil, temizlenmek. O halde hayızlı kadın da lohusa kadın da abdest alır. Çünkü maksat temizlenmektir. Sonra iki rekat namaz kılınır. İhrama giren kişi iki rekat namaz kılar. Birinci rekatta Kafirun suresini okur. İkinci rekatta İhlas suresini okur. Ondan sonra iki havlu, yani bizim bildiğimiz banyoda kullandığımız banyo havlusu gibi iki parça. Şart değil tabi banyo havlusu olsun. Yalnız yeni olması iyi olur. Beyaz olması güzel olur. Böyle iki tane parçadan oluşan, bir alt tarafını kapatmak için, bir de üst tarafını kapatmak için böyle iki parçalı bir ihrama bürünmesi erkeklerin. Kadınların zaten kendi elbiseleri onların ihramıdır. İhrama girdikten sonra artık esans vesaire sürmesi caiz olmadığı için daha öncesinde, ihrama girmeden evvel, abdest aldıktan sonra, temizlendikten sonra esans vesaire kullanmak isterse iyidir, sünnettir. Önce esansını sürer, ondan sonra ihrama girer. Yani böylece bir müddet ihramlıyken bir müddet esanslı olmuş olur. Çünkü daha ihrama girmediği için caiz. İhrama girdikten sonra caiz değil. Onun için öncesinde temizlenmiş, güzel, bir de güzel koku sürünmüş. O koku ve o temizlik onu bir müddet idare eder. Onun için bu şekilde güzel kokulu bir şey sürünürse iyi olur. İhramdan çıktı, ihramdan sonra, ihrama girdikten sonra her namaz kıldığında, yolda bir kafileyle karşılaştığında, bir rampaya çıktığında veya yani yokuşa çıktığında, yokuştan aşağı indiğinde vesaire sürekli telbiye getirir. Yani bir hacılar birbirlerini gördükleri zaman kafileler halinde telbiye getirirler. Yani lebbeyk Allahümme lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek şeklinde telbiye de bulunurlar. Sonra Efendimiz'e salatu selam da bulunurlar. Telbiyelerden sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammed şeklinde Efendimiz'i anarlar ve ona dua ederler. Ondan sonra tekbir getirirler. Bunun gibi bir takım tesbihatlarda bulunurlar. Bunlar da sünnettir. Yani ihrama girdiği anda yapacağı telbiye sünnet değil. İhrama girdiği anda yaptığı telbiye vaciptir. Fakat ondan sonra yapacakları, Yani niyet esnasında yaptığı vaciptir. Daha sonraki zamanlarda, diğer günlerde yapacakları sünnettir. Zaten haccı yani belli eden, diğer zikirlerden farklı olan bu telbiyedir. Yoksa salatu selam, tekbir, tehlil, Allahu Ekber, la ilahe illallah gibi bir takım tesbihatlar zaten her zaman her yerde yapılır. Müslüman bunları her gün yapıyor zaten. Ama telbiye yalnızca orada yapılıyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Çünkü Allah'ın misafirisiniz. Ve ey Allah'ım sana geldim. Emret. Emrine amadeyim. Buyur ey Rabbim demiş oluyorsunuz. Bu yalnız oraya mahsustur. Allah'ın misafirisiniz orada. Onu adeta ziyarete gitmişsiniz. Yani telbiye diğer zamanlarda yapılan bir zikir değil. Oraya mahsus olan bir şey. Hani insan canı ister kendi evinde de diğer zamanlarda yapsa haram mıdır? Hayır, haram değil. Ama telbiye deyince akla hac gelir. Hac deyince akla telbiye gelir. Yani onun için öyle bir özelliği var. Salatü selam da bol bol bulunur. Ve Allah'a yalvarır. Allahümme inni es'aluke rıdak vel cenne ve euzu bike min gadabik ve nar diye dua eder, ama bu dua yapması da şart değil. Yani böyle rivayetler gelmiştir ama esas olan içinden geldiği gibi sürekli duada bulunmaktır. İmam Muhammed bu mevzuda der ki, insan devamlı aynı duayı yaparsa artık dikkatsizleşir. Onun için içinden geldiği gibi değişik değişik dualar yapsa daha da iyidir diyor. Ekseriyetle de buna uyulmaktadır yani. Hacılar bol bol içinden geldiği gibi dua ederler. Zaten çoğunluğu bu gibi duaları bilmemektedir. Ondan dolayı da, ama esas da içinden geldiği gibi dua etmek, o da kitaplarda olan bir mesele olduğu için ekseriyetle buna uyulmaktadır. Ve Mekke-i Mükerreme'ye girmek için yıkanmak. Tabi bu kolay değil. Yani karayolundan gittiyseniz, şu anda da karayolu hemen hemen yok. Hep uçakla gidiliyor. Dolayısıyla bu artık pek mümkün değil. Ama karayolundan giden tek tük bazı kişiler kaldıysa, kasap olarak gidenler filan, onlar otobüslerle gidiyorlar. Onlar için böyle bir şey söz konusu olabilir. Mekke'ye girmeden evvel yıkanmak, Mekke'nin şerefine hürmeten Mekke'ye temiz olarak girmek. Bu aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları önlemek için de faydalıdır. Çünkü Mekke'de çok sayıda insan hasta olmaktadır. Yani Mekke'ye girerken güzel bir banyo yapsan, güzel sabunlansa birçok mikroptan kurtulmuş olur. Hastalıklar azalabilir yani. Öyle bir faydası da var. Ama dediğim gibi uçakla gidenler için böyle bir şey söz konusu olmayabilir. Ama mümkünse yine de, uçak tabii Mekke'ye inmiyor. Ekseriyetle yakın bir şehre iniyor. Eğer o şekildeyse, tekrar otobüs de geliyorsa Mekke'ye girerken, mümkünse bir uygun yer varsa yıkanması sünnettir. Gündüzleyin girmek Mekke'ye. Tabii bunlar da yani istediğiniz gibi olmuyor. Yani sizin kafileniz ne zaman giriyorsa siz de o zaman giriyorsunuz. Bunlar imkanı olanlar için. Kabe'yi gördüğü zaman ilk görüşünde dua etmek ve yani Kabe'yi gördüğü anda insanın yapacağı dua daha içten olacağı için kabul olması da umulur. Daha içten bir duada bulunacaktır. Daha kalbi heyecana gelecektir. Ekseriyetle de kabul edilen dualar da böylesi zamanlarda yapılan dualardır. Tam bir huşu içerisinde ve duyguların kuvvetli olduğu bir anda. O yüzden Kabe'yi gördüğü zaman insan dua etmeli. Bu da sünnette de var. Ve Kabe'nin önünde Allahu Ekber ve La İlahe İllallah demek, tekbir ve tehlillerde bulunmak, bunlar da sünnettir. Ve dışarıdan gelenler için, yani Mekkeli olmayanlar için tavaf-ı kudumda bulunmak, yani Mekke'ye gelenlerin yaptığı tavaf, dışarıdan gelenlerin Mekke'ye gelmenin hürmetine, Kabe'ye gelmenin hürmetine ilk geliş tavafı, yani bu da sünnettir. Hatırlarsanız daha evvel tavafın çeşitlerini söylemiştik. Bu tavafın çeşitlerinden birisiydi tavaf-ı kudum. İlk gelenlerin Kabe'yi görme hürmetine, onun şerefine hürmeten yapmış oldukları tavaf. Bu sünnet idi. Ayrılırken yapılan tavaf, veda tavafı da denilen, tavaf-ı sader de denilen tavaf vacip idi. Bayram sabahı ya da işte bayram günleri içerisinde, ilk üç gün içerisinde yapılan ziyaret tavafı farz idi. Haccın iki farzından birisiydi. Yani tavafın şekli ya da işte bu tavaf diyelim, tavaf-ı kudum sünnet oluyor dolayısıyla. Yani birisi mesela bunu yapmamış olsa yani bir günaha girmiş olmaz. Bunu yapsa mesela, diyelim ki ihrama girmemiş, mikat mahallinde ihrama girmemiş ve gelmiş bu sünneti yapmış, yani sünnet olan tavafı, yani kudum tavafını yapmış ise, sünnet dahi olsa, bu haccın menasikinden olduğu için bu kişinin bir kurban kesmesi gerekir ceza olarak. Çünkü mikat mahallinde ihrama girmedi, sonradan girdi ve bu sünneti de yaptı, haccın menasikinden birisini yaptı ise artık bunun cezası bir koyundur. Bir koyun kesip fakirlere dağıtması. Orada harem bölgesinde, o bölge içerisinde kesip dağıtması gerekmektedir. Bununla şunu söylemek istiyoruz. Demek ki bu haccın farzlarından değil, vaciplerinden değil. Tavaf-ı kudum, sünnet. Ama sünnet de olsa haccın menasikinden birini, nusuklarından birini yaptığı zaman o kişi ihramı çok geciktirmiş olmaktadır. Ve mikat mahallini ihramsız geçtiği için ve ondan sonra bunu yaptığı için, çok geciktirdiği için ve bir sünneti de böyle yaptığı için artık tamamen suçlu duruma düşmektedir. Bu kadar da olmaz yani. Hani diyelim ki ihramsız geçtin, bari haccın menasikinden birini yapmayaydın, geri döneydin, ihrama gireydin. Yok, onu da yapmamış ve bulunduğu yerde, yani mikat mahallinden sonra bir yerde mesela ihrama girmiş ve bir de bunu da yapmış, tavafı kudumu da yapmış, bu kişinin kurban kesmesi gerekir. Yok, aklı başına geldi, ihrama girdi ama mikat mahallinden sonra, yani ihrama girdi fakat aklı başına geldi, bu tavafı kudumu yapmadan geri döndü, mikat mahalline geri döndü ise bir şey gerekmez. Yani geri döndü ve orada ihrama girdi tekrar ise bir şey gerekmez yani. Ve Mekke'de bulunduğu müddetçe sürekli tavafta bulunması sünnettir. Yani mümkün olduğu kadar, elinden geldiği kadar tavaf etmesi sünnettir. Yani tabi her tavaftan sonra namazını kılacak, iki rekat namazını kılacak. Her tavaftan sonra sa'y yapacak mı Safa Merve arasında? Hayır. Sa'y, Safa Merve arasında yapılacak olan sa'y, ya tavaf-ı kudumdan sonra, yani bu tavaftan sonra yapılır, ya da tavaf-ı ziyaretten sonra, yani farz olan tavaf, bayram sabahı yaptığımız tavaftan sonra yapılır. Dolayısıyla hacda sa'y bir defadır yani. Yani tavafı istediğin kadar yaparsın ama sa'i normalde bir hacda bir defadır. Evet. Ve bu ziyaret tavafında, diğer tavaflarda değil, farz olan tavafta yani, erkekler peştemalin üstüne aldığı peştemali sağ koltuğunun altından alır, sol koltuğunun üzerine atar. Sağ pazusu, burası açıkta kalır. Bunu Peygamberimiz böyle yapmıştı. O yüzden sünnettir. Bildiğiniz gibi Allah Resulü umre yapmak istemişti. Mekkeli müşrikler izin vermemişti. Ve bir dahaki seneye geleceksiniz dediler. Maksat onların dediği olmuş olsun. Dertleri o. Yani şöyle düşünüyorlardı, siyaset yapıyorlardı. Şimdi biz sana izin verirsek, o zaman civar kabileler ne der? Korktular. Bak, Muhammed'e bir şey yapamadılar. Muhammed geldi, zorla umresini yaptı ve kimse de bir şey diyemedi. Ve Muhammed çok güçlenmiş demek ki, derler. O halde sen bu sene geri dön, bizim dediğimiz olmuş olsun. Seneye gel, umreni yap dediler. Efendimiz de maksat problem çıkmasın, çünkü onları kazanmak istiyordu. Her yerde çok keskin tavırlar takınmak doğru değil. Efendimiz orada baktı ki yani böyle de olsa bir şey olmaz. Önemli olan bu insanları kazanmak. Tamam dedi. Seneye umre yapmak için gittiği zaman, yani kaza etmek üzere, o umre normalde o sene yapamadığı için, normalde umre sünnet, farz değil, ama bir sünnete başladığınız zaman yarım bırakırsanız, niyetlenmişsiniz bir defa, niyet Allah'a söz vermektir, yarım bırakırsanız tekrar onu seneye kaza etmeniz lazım, ya da işte daha sonra kaza etmeniz lazım. Aynı şekilde oruç da öyle mesela. Diyelim ki pazartesi perşembe orucu sünnet, arefe orucu mesela sünnet, yani böyle sünnet bir oruç ya da nafile bir oruç diyelim, genel manada bir oruç, canınız oruç tutmak istedi ama yarım bıraktınız, kaza etmeniz gerekiyor sonradan. Siz onu kendi kendinize vacip kılmış oldunuz yani. Allah'a söz vermiş oldunuz. Yani bu Allah Resulü'nün sünnetinden bunu öğreniyoruz. Kendisi seneye gelip umresini kaza etti. İşte o kaza esnasında Efendimiz böyle davranmış. Yani çünkü kafirler bakıyorlar kendisine. Ve Müslümanlara bakıyorlar. Bu Müslümanlar güçlü mü, zayıf mı? Böyle bunlar hani zor durumdadır herhalde filan. Bir de uzun yoldan gelmişler. Bunlar zayıflamışlardır. Çünkü 10-15 gündür yol yürüyorlar. Böyle Müslümanlar zayıf mı, değil mi, böyle görmek istedikleri için, onlara Müslümanların gücünü göstermek için Efendimiz sağ pazusunu açmış. Bazı rivayetler bu şekilde. Yani Müslümanların gücünü, kuvvetini göstermek için. Bu da bir sünnet dolayısıyla. Yine ilk üç şafta, yani ilk üç dönüşte, tavaf esnasında, tavafın ilk üç şaftında, her dönüş bir şaft, ilk üç dönüşte yani ramel yapmaları, yani böyle çalımlı çalımlı yürümeleri, bu da yine aynı şekilde Peygamberimizin bir sünneti. Onlara karşı, kafirlere karşı böyle, yani Müslümanlar cesur, dayanıklı, pazuları kuvvetli ve böyle çalımlı çalımda yürürler. Kısa adımlarla böyle sallana sallana. Yani bu sadece orada caizdir. Hani bazı külhan beyler böyle yürür ya, bu normalde caiz değil. Çünkü bu kibirdir yani. Ama düşmanın karşısında, düşmana korku vermek maksatlı, Müslümanların güçlü olduğunu göstermek için orada caiz olur. Hatta bir savaşta Müslümanlardan birisi bu şekilde yürüyordu böyle. Çok güçlü bir adammış. Yani benim karşıma kimse çıkamaz dercesine böyle kabadayı kabadayı böyle yürüyünce Peygamberimiz onu görmüş. buyurmuş ki bu burada caizdir. Yani düşmanı korkutmak için caiz. Yoksa normalde Müslüman böyle külhanbe yürüyemez. Bu kibirdir. Kibir Allah'a layıktır. Güçlü olan Allah'tır. Her şeyi bilen O'dur. İlim sahibi O'dur. Kudret sahibi O'dur. O'na layıktır. Kibir insana layık değildir. Ama burada kibrinden değil de düşmana korku vermek maksadıyla. Hatta mesela bazı kitaplarımızda der ki, İslam ordusunun askerleri mesela çoğunluğu yaşlıysa, gençler pek kalmamışsa, genç gibi göstermek için askerlerimizi saçlarını sakallarını boyayabilirler. Siyah boyayla boyayabilirler. Orada caiz yani. Yani düşman bunları hep genç zannetsin. Yani bu gibi durumlarda bu gibi hareketler caiz oluyor. Ramel'de öyle yani böyle kabadayı böyle yürümek, kolunu açarak yürümek, bunlar sünnette var ama orada var yani her zaman o şekilde yürünemez. Bu çalımlı yürümek yani kudum tavafında da olur ama ziyaret tavafında olması daha iyidir. Dolayısıyla yani bayram sabahında mesela bazen televizyonlarda naklen yayın veriyorlar. Bayram sabahı oradaki durumu gösteriyorlar. Orada bunu görürseniz işte sebebi bu. Mesela bazılarının böyle kabadayı yürüdüğünü hacıların şaşırmayın. Mesela kolları açık böyle pazuları sağ tarafları açık böyle görürseniz şaşırmayın. Yani bundan kaynaklanıyor. Yani diğer tavaflarda da yani kudum tavafında da yapılabilirdi ama ziyaret tavafında olması daha uygun görülmüştür. Farz olan o olduğu için. Bu veda tavafında yapılabilir mi? Hayır, yapılmaz. Çünkü veda tavafında üzüntü vardır. Veda tavafında Kabe'den ayrılıyorsun, veda ediyorsun. Böyle yani kabadayılık yapmanın, yani o tarz bir hareket yapmanın mekanı değil. Yani uygun değildir, mantığına uygun değildir. Ondan dolayı. Yani bugün mesela şöyle bir soru akla gelebilir. Yani o gün peygamberimiz o şekilde yapmış çünkü kafirler varmış karşısında. Onlara karşı öyle davranmış. Peki bugün yok ki yani orada hepsi Müslümanlar. Müslümanlar birbirlerine karşı mı öyle davranıyorlar? Hayır, peygamberimizin hatırasını canlandırmak için ve o olayları hatırlamak için. Yani Müslümanların davranışını gösteriyorsun. O yani yeri geldiğinde kendi memleketinde de yeri geldiğinde veya savaş esnasında Müslümanların böyle cesur görünmesi gerekebilir. Onun da bir talimi yapılmış oluyor orada. Yani Müslüman yeri geldiği zaman böyle yiğit davranmayı da bilmeli. Böyle erkek adam ama kadın gibi böyle çok böyle narin olmamalı. Bakın burada Kabe'nin, Beytullah'ın yanında böyle davranıyorsun. Sana bunu öğretiyor. Kabadayılık yap demiyor. Ondan buna git kavga et demiyor. Ama Müslüman yeri geldiğinde tavrını koyabilmeli, erkekliğini de gösterebilmeli yani. O ahlakı kazandırıyor. Yani beyefendi olmak başka bir şey, kadınlaşmak başka bir şey. İnsan beyefendi olur, onunla bununla gereksiz yere tartışmaz, kavga etmez. Elinden geldiği kadar bağışlayıcı olur, kibar olur. Ama hanımefendi de olmaz yani. Bırak onu, kadınlarımız öyle olsun. Yani erkek adam yeri geldiğinde erkekliğini de gösterebilmeli. İslam o erkeklik ruhunun da canlı kalmasını istemiştir yani. Kavgacılık iyi değil ama erkeğin kadınlaşması da iyi değil yani. Yine aynı şekilde Safa Merve arasında iki tane yeşil direk var. Nasip olur giderseniz görürsünüz. İki tane sütun, yeşil direk. O iki yeşil direğin arasında hızlı yürünür. Biraz hafif koşar gibi. Hafif koşar gibi. Buna hervele denir. Bu da sünnettir. Rivayetlere göre Hacer annemiz orada koşmuş. Yani onu hatırlamış oluyoruz. Zaten hacdaki her şey bir şeyi hatırlatmak için. Bir olayı hatırlatıyor sana. Ve yani öyle bir ibadet ki aslında neredeyse hatırlatmadığı bir şey kalmıyor yani. Neredeyse hatırlatmadığı bir şey yok. Yani İbrahim'i de İsmail'i de hatırlatıyor. Efendimiz'i de hatırlatıyor. Ebu Bekir'i de hatırlatıyor. Ebu Cehil'i de hatırlatıyor. Hatırlatmadığı bir şey yok. Yeri geliyor tevazuyu hatırlatıyor. Bir peştemalle bulunuyorsun kaç gün. İstersen fabrikatör ol. Orada bir bez parçası üzerinden. Ayağında ayakkabı yok. Bir terlik var. O kadar çok şey var ki hacda. Hacın her adımı bir mesaj yani aslında. Yani kurban kesmesi ayrı bir mesaj. İhram ayrı bir mesaj. O ihramlıyken yapmaman gerekenler, yasak olan şeyler ayrı bir mesaj veriyor. Hervele ayrı bir mesaj veriyor. Remel ayrı bir mesaj veriyor. Her biri ayrı bir mesaj veriyor. Taş atma, şeytan taşlama bir mesaj veriyor. Arafat'ta vakfe yapma. Yani Kabe'nin etrafında dönüp durmak, yani tavaf, her bir adımı bir mesaj, gerçekten sanki İslam orada özetleniyor yani. Sanki özetleniyor. Yani İslam'ın her kısmından bir şey var. Yani ibadetler üç kısım. Bedeni ibadetler, mali ibadetler, bir de hem bedeni hem mali ibadetler. Bu öyle işte. Yani namaz gibi bedeni değil sadece. Zekat gibi mali değil sadece. Hem namaz gibi hem zekat gibi. Hem bedeni hem mali. O yönden de yani hepsini kuşatıcı bir ibadet. Hem bedeni hem mali. Para harcıyorsun bu yolda. Her adımı da bir mesaj. Gerçekten insan hacı güzel anlasa, hac İslam'ın özeti gibi bir şey. Ve en son gelen de hac. Yani namazdan, zekattan, oruçtan sonra gelmiş. Sanki özetliyor yani. Ve bayramdan iki gün önce, yani Zilhicce'nin yedinci günü. Bayramda sayarsanız üç gün diyelim. Üç gün önce Zilhicce ayının yedinci günü bir Mekke'de hutbe okunur. İnsanlara hac nasıl yapılacak? Biraz bilgi verilir hutbede. Öğle namazından sonra. Bu da bir sünnettir. Bu hutbenin okunması yani. Ve ondan sonraki gün Zilhicce'nin sekizinci günü, yani terviye günü. Zilhicce'nin 8. gününe terviye günü diyorduk. Yevmu terviye. 9. günü yani Arefe günü oluyor. 10. günü de Yevmu nahır yani kurban günü. Kurban kesildiği gün. Bu son 3 günün böyle özel isimleri var yani. Yevmu terviye, Yevmu Arefe ve Yevmu nahır şeklinde özel isimleri var. Zilhicce'nin 7. günü hutbe okunması öğlen namazından sonra Mekke'de. 8. günü yani terviye günü güneşin doğmasından sonra Mina'ya çıkmak. Şeytan taşlama yerine yani. Hatırlarsanız bayram sabahı aslında Mina'ya tekrar geliyorduk değil mi? Yani 10. günü. Aslında o zaman geleceğiz. Fakat bu sünnettir. Yani 8. günü, yani Arefe gününden bir gün evvel Mina'ya çıkmak sünnettir. Ve o gece orada kalmak. oradan Arafat'a hareket etmek. Yani aslında böyle bu sünnete göre yaptığınız zaman 8. günü sabahından siz artık otelden ayrılmış oluyorsunuz. Mina'ya gidiyorsunuz. Ama bizim Türk hacılar bunu yapmaz. Bunu başka milletler daha çok yapıyor. Ekser bizim hacılar biraz daha rahatımıza düşkünüz. Hepsi otelinde kalır. Yani Arefe günü Arafat meydanına giderler. Ama eğer tam olarak sünnete göre yapacaksanız Mina'ya gitmek, 8. günü sabahleyin Mina'ya gitmek, orada geceleyin kalmak, ertesi sabah, yani hangi gün olmuş oluyor? Arefe günü. Arefe günü oradan, Mina'dan yani, Arafat'a gitmek. Arafat meydanında işte akşama kadar kalıp, akşamleyin Müzdelife'ye gitmek, tekrar sabah namazında tekrar Mina'ya gelmek. Yani Mina'dan gitmiştiniz Arafat'a, Arafat'tan tekrar Müzdelife ve Mina'ya gelmiş oluyorsunuz. Böylece aslında 8. günü sabahından itibaren otelinizde yoksunuz. Yollardasınız aslında. Yaklaşık 2,5 gün filan böyle olmuş oluyor. Ama şu anda yapılan ekseriyette böyle değildir. Hacılar büyük bir çoğunluğu Arefe günü giderler Arafat meydanına. Yani bir gün evvelinde Mina'ya gitmezler. Gitmek sünnettir. Arefe günü, yani o ayın 9. günü, güneş doğduktan sonra Arafat'a çıkmak. Yani normalde öğlenden sonra, öğle akşam arası Arafat'ta bir miktar durmak neydi? Farz idi. Ama sabahtan gitmek sünnet yani. Yani otelinizde de olsanız sabahtan gitmeniz. Zaten Mina'da kaldıysanız bir gün evvelinde, oradan direkt sabahleyin erkenden gitmeniz sünnet olmuş oluyor. Arafat'ta biraz daha kalmış olursunuz. Yoksa otelde kalıp ne yapacaksınız? Yani aklı olan adam Arefe gününü, Arafat meydanını değerlendirir. Ne kadar erken gitse o kadar istifade eder. Çünkü yani çok zaman çok hızlı akıp gidiyor. Orada kalacağınız zaten birkaç saat bir şey. Hiç olmazsa biraz daha uzun olmuş olur. Sabahtan akşama kadar. Zaten vardım diyene kadar öğlen oluyor. O yüzden yine de yani sabah erkenden çıksam bile zaten yani öğlene yakın varıyorsun. Çünkü izdiham, her tarafta izdiham var. Yollar kapalı. 4-5 milyon insan aynı anda gidiyor. Anca varıyorsun zaten. Evet. Arafat'a gittik diyelim 9. günü. Arafat'ta öğlen vaktinde Veliyül Emir, yani Müslümanların imamı, onlara orada bir hutbe daha okur. İki hutbe okur. Yani bir hutbe de iki hutbe. Yani cuma namazlarındaki gibi. Yani biraz ara vermek suretiyle iki hutbe olmuş oluyor. Bu şekilde iki hutbe okur. Hatırlarsanız biraz evvel dedik, Zilhicce'nin 7. günü de bir hutbe okumuştu. Mekke'de okumuştu. Bir hutbe. Arefe günü Arafat'ta iki hutbe. Ama tek hutbede, yani iki hutbe okumuş oluyor öğle namazından sonra. Yani namazdan evvel okuyor ama öğle namazı vakti girdikten sonra, yani öğle namazından sonra derken öğle namazının vaktinden sonra, namaz kılmadan evvel iki hutbe okur. Ondan sonra Kurban Bayramı'nın ilk gününde de bir hutbe daha okunur Mekke'de. Kurban Bayramı'nın ilk gününde. Böylece birisi Zilhicce'nin 7. günü Mekke'de, diğeri 9. günü, yani Arefe günü Arafat meydanında iki hutbe, bir de bayram sabahı, yani bayram günü bir hutbe, üç hutbe okunmuş oluyor. Bu hutbelerde biraz öğüt verilir, biraz da hacın menasiki anlatılır. Hacın önemi, hacın vereceği mesaj, yapılması gerekenler, yanlış yapılmaması gibi konulara temas edilir. Tabi özellikle Arafat Meydanı'nda dünya Müslümanlarının hali konuşulmalı. Orada yapılan konuşmalar çok önemli, etkileyicidir. Çünkü herkes zaten ağlamaya uygun bir haldedir. Herkes etkilenmeye uygun bir haldedir. Orada bütün dünya kaygılarından sıyrılmış bir vaziyette, hac yapmaya gelmiş, her şeyi arkasında bırakmış. Yani belki ömründe lafı en iyi anlayacağı vakittir yani. Arefe günü, Arafat meydanındaki insanlar belki ömründe lafı en iyi anladığı gündür yani. O yüzden oradaki verilecek olan mesajlar önemlidir ve konuşmacılar güzel mesajlar vermeli. Müslümanları uyandıracak, Kur'an'ın mesajını onların kalbine işleyecek, o anı değerlendirmek için böyle güzel bir hazırlık yapmaları gerekir. Güçlü hatiplerin konuşması gerekir. Her milletin kendi hatipleri, kendi milletinin olduğu bölgede konuşmalı. Çünkü başka bir milletin hatibinden bir şey anlamayacaktır. Evet, bu Arafat Meydanı Mekke'nin civarındaki harem bölgesine dahil midir? Hayır. Yani Arafat harem bölgesinin dışındadır. Hatırlarsanız daha evvel Tenim denilen yerden bahsetmiştik. Umre yapacak olanlar Tenim'e gider, orada ihrama girer, gelir demiştik. Tenim mikat mahalli değildir. Yani mikat mahalli gibi ihrama girdiğimiz yerdir. Kim için? Mekke'de olanlar için. Kendisi normalde mikat mahalli değildir. Nedir Tenim? Tenim harem bölgesi, yani otlarının kopartılması, avının öldürülmesi yasak olan bölgeye harem bölgesi diyoruz. Harem bölgesinin sınırı. Ondan sonra helal yani. Yani Tenim'den itibaren helal. Sınırdır yani orası. Hil bölgesi yani. Helal olan bölge. Yani bazen hani mikat mahalli gibi böyle kelimeler kullanmış olabiliriz ders esnasında. Yani kastımız anlaşılması gereken yani bu. Yani Tenim aslında mikat mahalli değil. Fakat mikat mahallinde nasıl ki ihrama giriliyor, aynı şekilde yani uzaktan gelenler, afakiler için mikat mahalline ihrama giriliyor. Mekke'de olanlar da gidip orada ihrama giriyor. Sanki onlar için mikat mahalli gibi olmuş oluyor. Yoksa mikat mahalli değil. Mikat mahalli beş tanedir ve Tenim onların içinde yoktur. Bu harem bölgesini de göstermektedir. Yani o taraftan harem bölgesi buraya kadar olmuş oluyor. Ondan sonrası helal bölge. Otları koparılabilir. Avları öldürülebilir. Yani av yapılabilir vesaire. Helal bölge. Tenim helal bölgeyi gösteriyor. Arafat bu harem bölgesinin dışındadır. Ve Mekke'nin dışıdır. Dolayısıyla eğer cuma namazı kılınmak istense kılınabilir mi? Hayır, kılınmaz. Çünkü orası sahradır, yani çöldür. Cuma namazı şehir gibi bir yerde kılınır. Orası ise çöldür. O yüzden cumaya denk gelse mesela orada cuma namazı kılınmaz. Güneş battıktan sonra Arafat'tan çıkıyoruz. Müzdelife'ye doğru hareket ediyoruz. Otobüslerle ekseriyetle hareket edilir. Arası biraz mesafesi var ama Tabii otobüsler de böyle yani karınca adımlarıyla gidiyor. Yani inseniz yürüseniz otobüsü rahat rahat geçersiniz. Otobüsten de evvel varırsınız da ama biraz yorulursunuz. Şimdi herhalde Mekke'den Arafat'a, Arafat'tan Müzdelife'ye, oradan Mina'ya falan böyle bir tren hattı yapılıyor. Ne kadar bitti, ne kadar yapıldı tam bilmiyorum ama eskiden otobüslerle gidiliyordu ve tüm dünyadan kaç bin otobüs orada hazır oluyor tek bir gün için. Bir gün için. Ya normalde insanlar otobüs uçakla gidiyorlar. Arefe günü Mekke'den Arafat meydanına gidebilmek, işte oradan da Müzdelife'ye gidebilmek için kaç bin otobüs dünyanın her tarafından geliyor. Bir gün için. Yani böyle bir zamanda tren hattı yapmaktan kolay ne var? Bunun yıllardan beri yapılmaması büyük bir ayıptır. İşte en son yapıldı. Ne kadar insan taşıyabiliyor? 500 bin diye öyle hatırlıyorum. Haberlerde öyle duydum. Ama 5 milyon hacı var yaklaşık. Yani şimdi bu yapılanın bir 10 katı daha lazım. Arafat'tan çıktık. Müzdelife'ye gidiyoruz. İşte otobüslerle veya trenle. Müzdelife'de Meş'ari Haram denilen bir tepe. Orada konaklamak iyidir. Ama bu eskidendi. 5 milyon hacı şu an o tepeye ben zannetmem sığsın. Dolayısıyla Müzdelife'nin her tarafına herkes dağılıyor. Ve Meş'ari Haram'da kimsenin öyle, yani orayı bilenler, özel olarak oraya gidenler, erkenden gidenler belki bir yer buluyordur o tepede. Yoksa yer bulamaz. Önemli de değil ama eğer orada yer bulursa orada konaklaması da sünnettir. Ve bayram gecesi Müzdelife'de kalıyor. Bayram sabahı da Mina'ya iniyor. Bayram günlerinde yani bayram ilk 3 günü Eyyam-ı Nahr denilen Hanefilere göre yani kurban kesildiği günler. Şafilerde kurban 4. günde kesilebilir. Hanefilerde 3 gündür. Eyyam-ı Nahr'da yani kurban kesildiği ilk 3 günde Mina'da kalır. Güneş batmadan Mina'dan çıkar. 3. günü güneş batmadan Mina'dan çıkar. Eğer kalabiliyorsa bizim hacıların %99'u kalmaz. Kimler kalıyor? Ekseri Afrikalılar. Endonezyalılar filan. Yani 3 gün orada kalmayı göze alanlar. Bütün eşyalarıyla birlikte böyle küme küme herkes kendi ailesiyle ya da 2-3 kişi, 2-3 arkadaş neyse böyle herkes Mina'da her tarafta böyle on binlerce insan. Tabi tenceresi yanında, tüpü yanında ve bu riskli ya yani. Yani tencere tüp götürmek riskli. Çünkü orada yangın çıkıyor bazen. Tüp patlayabilir. Bir sürü insana zarar verebilir. Onun için de eğer orada kalacaksa bile böyle basit yiyecekler, tüpe ihtiyaç bırakmayacak. Basit yiyecekler. Şöyle de olabilir. Mesela bir akrabası veya bir arkadaşı mesela Mekke'de kalır. Oradan gidiş geliş yapar her gün Mina'ya. Yiyecek getirir. Zaten hacıların çoğunluğu kendi otellerinde kalmaktadır. Otelinde kalan hacılardan mesela bazıları yiyeceğini getirir, onlara verir, orada kalanlara yani. Onlar geri giderler, bunlar orada yemeğini yerler. Yani tüpe filan gerek kalmamalı çünkü tehlikeli oluyor. Ve çok fazla eşya oluyor. Ve rezalet bir durum oluyor. Yani görüntü hiç güzel değil. Ama yani görüntü çok güzel mi olsun istiyoruz? Hani orası zaten fuar yeri değil yani böyle çok güzel bir görüntü istediğimizden değil de Hani böyle çok pislik de olabiliyor yani. Artıklar, yemek artıkları filan, domates artıkları, salatalık artıkları, ya yani o manada temizlik zor oluyor yani. Yoksa Müslümanın orada biraz derbeder bir vaziyette olması, yanında bir tane işte battaniye, işte böyle ufak bir iki yiyecek filan, böyle bir derbeder bir vaziyette Allah'ın affını istemesi, ya Rabbi senin huzuruna geldim, affını istiyorum, böyle bir acıklı bir halde olması açısından sünnettir yani. Allah'ın huzurunda acıklı bir vaziyette ve affını istiyorsun. Eğer bu şekilde orada 3 gün kalabilirse sünnet. Kalamıyorsa Mina'da şeytan taşladıktan sonra, yani bayram sabahı, gidiyor oteline. Artık ondan sonra otelinde kalıyor 3 gün. Her gün, daha doğrusu 4 gün, yani 4 gün gidip taşlıyor. Zaten birinci günü taşladı. Bayram sabahı taşladı. Gitti oteline. Yani taşladı, tıraşını oldu. Yani taşladı, kurbanını kesti. Kurban kesecekse, yani hacı temattu veya hacı kıran yapıyorsa. Kurbanını kesti, şeytan taşladı. Sonra kurbanını kesti, sonra saçını tıraş etti, gitti oteline. Ondan sonra ertesi gün ve daha ertesi gün ve daha ertesi gün. Yani bayramın son 3 günü. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü günleri. Her gün gelip 3 şeytanı da taşlar. 7-7-7, 21 taş ile taşlar. Böyle de olur. Yani orada kalması şart değil. Mina'da kalması şart değil. Otelinden gelir, taşlar, geri oteline döner. Zaten yapılan da ekseriyetle budur. Yani Mina'da kalanlar da azdır. Dediğim gibi biraz böyle fakirler, öyle bir hayata alışmış olanlar ya da biraz daha işin takvasında olanlar kalıyor. Sünneti yerine getireyim diye biraz daha böyle Allah'ın kendisini bağışlamasını isteyenler, çok acıklı bir görüntü isteyenler bunu yapıyor, ama bunu yaparken etrafını temiz tutmak şartıyla. Çünkü orayı bir görün, manzara güzel değil yani. Yani hepsi böyle hani güzelce dizilseler, böyle bir düzen olsa, temizlik olsa, tamam yani bir battaniyeyle yatsın kalksın bir şey olmaz, Allah'ın hoşuna gider, onu yapsın, ama pislik içerisinde. Yani bizim hacılar ekseriyetle bundan dolayı bunu yapmıyorlar. Çünkü kendisi temiz olsa bile etrafındakiler temiz değil. O canlarını sıkıyor bizimkilerin. Çünkü bizim milletimiz biraz temizliğe önem veriyor. Onlara nispetle biraz daha fazla biz önem veririz temizliğe. O yüzden canlarını sıkıyorlar. Evet. Yani kalabilenin Mina'da kalması 3 gün boyunca sünnettir. Taş atarken Mina'yı sağına, Mekke'yi soluna alması. Ama bunu orada gerçekleştirmek zor. Çünkü nereden gireceksin? Zaten taşı zor atıyorsun. Yani bir de o anda Mina sağımda mıydı, solumda mıydı? Mekke sağımda mıydı, solumda mıydı? Bunu düşünmek hiç kolay değil. Yapabilirseniz yaparsınız. Fakat bu sünnet şu anda tatbiki çok zor. Çünkü ancak taşı atabiliyorsun zaten. Nereden gireceğini zaten tam karar da veremiyorsun. Ne yapacağını tam da bilemiyorsun. İlk gün. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü günlerde bu mümkün olabilir. İlk gün şeytan taşlama sabahla öğle arasında. Diğer günlerde öğlenle akşam arasında olması sünnettir. Ha, diğer vakitte olsa olmaz mı? Olur. Biz sünnetleri açıklıyoruz şu anda. Sünnet bu şekilde. Sabahla öğle arası ilk gün, diğer günlerde öğlenle akşam arası. Yani güneş tüm batmasıyla güneşin tam tepede olduğu öğlen vakti arasında. Evet. Evet, ve bu Mina'da kalanlar işte bayramın 3. günü tekrar Mekke'ye geri dönerler. Zaten Mina ile Mekke arası yakındır. Hatta şu anda herhalde birbirine kavuşmuş gibidir neredeyse. Biz önce bilmiyorduk, bayağı uzakta bir yerdeyiz sanıyorduk kendimizi. Mina'da kafilemizi kaybettik. Yanımda annem olunca, annemi ararken, onu bulayım derken biz kafileyi kaybettik. Ondan sonra kendimiz bindik bir otobüse ama bayağı uzaktayız zannediyoruz kendimizi. Meğer yakınmış, hatta kestirme yolları da varmış. Zaten sonraki günlerde, ikinci, üçüncü, dördüncü günü öğrendik. Yayan bile gittik yani Mina, Mekke'den, yani bizim bulunduğumuz otelden Mina arası. Yani tabi uzun yıllar geçti aradan, tam hatırlamıyorum ama herhalde bir 40-45 dakika falan yürüdük ancak yani. Yani Mina o kadar da uzak değil. Kestirme yollardan gidildiği zaman. Oteliniz de biraz böyle şehrin dışındaysa, yani şu anda daha da büyümüştür Mekke. Yani çok daha yaklaşmıştır, çok daha yakınlarda oteller vardır. Dolayısıyla Mina'da kalan kişi artık kendisi oteline yayanda gidip gelebilir yani. Mina'da kalan kişi eğer 3 gün kaldıysa 3. gün güneş batmadan evvel oteline geri döner. Mina'dan Mekke'ye giderken arada muhasseb denilen bir düzlükte biraz istirahat etmek, o da sünnettir. Peygamberimizi hatırlamak maksatlı. Yoksa insan yorulmamış olabilir. Genç adam yorulmaz. Ama Efendimiz'i hatırlamak maksatlı. Bunlar her birisinin tabii ki bir hatırlattığı bir şey var. Veda tavafından sonra ve iki rekat namaz kıldıktan sonra en son, yani artık memleketinize döneceğiniz zaman yaptığınız tavaf, veda tavafı, iki rekat namazını kıldıktan sonra Zemzem kuyusuna inip, Zemzem de o gördüğünüz Kabe'nin havlusunun altındadır. Yani fotoğrafta da şu gördüğünüz yerde şu büyük alan, yani herkesin tavaf ettiği büyük alan onun altında, bayanların giriş yeri, erkeklerin giriş yeri, bir sürü çeşmeler var alt tarafta, yüzlerce çeşme var ve çeşmeler otomatiktir, elini uzattığın zaman akar, elini çektiğin zaman akmaz. Zemzem çok fazla kullanılmasından, israf olmasın diye o şekilde. Arafat meydanında da öyle çeşmeler var. Kabe'de de Zemzem kuyusunun orada da öyle çeşmeler var. Oraya girip oradan bol bol içmek, eline yüzüne serpmek, abdest almak, bu da sünnettir. Yani insan en son gün artık veda tavafını yapmış, Zemzem'in en son olarak içiyor. Üzerine de biraz, hava soğuk değilse, döküyor, o şekilde çıkıyor. Mümkünse tabii Kabe'ye bakarak, ama şu anda Kabe'ye bakmak mümkün değil çünkü aşağıdasınız. Bodrum gibi yani. Tabii kocaman büyük bir bodrum tabii. Bodrum gibi ama yani öyle karanlık bir yer değil. Yani kocaman bir yer. Ve orada ayakta Beytullah'a bakmak mümkün değil çünkü üzerinizde beton var zaten. Bakamazsınız ama yani yerini tahmin edersiniz, yani Kabe'nin yerini. Kabe'ye doğru dönerek ayakta kana kana içmek sünnettir. Hacer-i Esved ile Kabe'nin kapısı arasında Mültezem denilen yere vücudunu sürmek sünnettir. Göğsünü ve yüzünü sürmek, Kabe'nin örtüsüne sarılmak, ağlamak, ağlar gibi davranmak ya da ve duada bulunmak, Kabe'nin astarına yapışmak, dua etmek. Bunlar da Peygamberimiz de yani Kabe'nin örtüsüne sarılıp dua ettiğine dair rivayetler olduğu için sünnet olarak kabul edilmiştir. Yani bir bakıma sanki ya Rabbi ben sana sarılıyorum, senin evinin örtüsüne sarılıyorum. Yani sana sarılamam ama ben senin evinin örtüsüne sarılıyorum mesajını vermiş oluyor Müslüman bu şekilde. Ve veda tavafını yaptıktan sonra Medine'ye gitmek, Peygamberimizin kabri orada olduğu için, Mescid-i Nebi'nin içinde Efendimizin kabri, Ebu Bekir Ömer'in de kabri onun yanında ve önü, yani Allah Resulü'nün kabrinin önü penceredir ama içi görülmez, sık sık demirler var, kalın kalın demirler yapmışlar. Görmek mümkün değil, bakıp da göremezsiniz. Ebu Bekir ve Ömer'in kabri de onun yanındadır. Hazreti Osman'ın kabri de Mescid-i Nebi'nin karşısında, Baki mezarlığında, Cennetül Baki denir orada. Bu şekilde gidip Mescid-i Nebi'de namaz kılmak, Mescid-i Nebi'de Peygamberimizi ziyaret etmek, bu da sünnette vardır. Allah Resulü bir hadiste benim kabrimi ziyaret eden beni ziyaret etmiş gibidir buyuruyor. Dolayısıyla onu da ziyaret etmek lazım. Oraya kadar gitmişken Efendimiz'i ziyaret etmeden de gelmek, yani bir Müslümanın istemeyeceği bir şeydir. Farz değildir. Fakat bunu farz noktasına getirenler oluyor. Hatırlıyorum bir ozan, halk ozanlarından birisi zamanında şöyle bir ne derler onların söylediklerine, şarkı değil de yani elinde sazıyla söylüyorlar işte, neyse adı bilmiyorum. Diyor ki o zaman Özal 93'te mi ölmüştü? Ben bunu duyduğumda o şarkıyı diyelim, neyse artık ismi, onu söylediği zaman 91 mi 90 mı neydi? Özal hacca gitmişti daha önce. Özal'ı sevmeyen birisi bir işte şey yazmış, bir ozan, ve diyor ki işte sen şunu yaptın mı, şunu ettin mi, sen ne biçim hacısın falan diye böyle laf vuruyor. Ve o esnada bunu da söylemişti. Hatırlıyorum. Medine'de de 40 vakit namazı kıldın mı? Haccın hac mı senin? Filan gibi. Cahil cahil konuşuyor. Şimdi hacı hac mıdır? Allah bilir. Onu ben ne hacdır derim, ne değildir. Onu Allah bilir. Allah kabul etti mi etmedi mi? Bunu kimse bilmez. Ama yani sanki haccın farzlarından birinden bahseder gibi bahsediyor. 40 vakit namaz kılmak, yani 8 gün orada kalıp namaz kılmak sünnettir. Peygamberimiz bu şekilde yapanlara Allah'ın bağışlamasının olacağını dair hadisleri var. Yani benim mescidimde 40 vakit namazı üst üste kılarsanız, kılan kimseye şöyle şöyle mükafat var buyuruyor. Üst üste kılmak, yani kısım kısım değil, 8 gün üst üste aralıksız kılmak sünnette var. Ama bu sünnettir, yani ne farzdır ne vaciptir. Bunu birisi yapmasa, Mescid-i Nebi'ye gitmeden evine geri dönse, işi olsa, acele olsa, yani bir cumhurbaşkanı, bir başbakan orada 15 gün senin gibi kalamaz ki, 20 gün, 1 ay kalamaz ki. Yani bundan dolayı böyle cahil cahil tenkit edenler, yani haccı hac mıdır, kabul müdür değil midir onu bilmeyiz. Ama böyle bir şey dinde yok yani. Sen illa da 8 günü 40 vakit namazı kıldın mı diyemezsin. Böyle bir hakkın yok. Kim olursa olsun. İster o ister başkası. Böyle bir hakkın yok yani. Sünneti farz makamına çıkartamayız. Bunun adı takva değil, cehalettir yani. İnsan, sen madem ki böyle bir şey yazıyorsun değil mi? İster onun hakkında yaz, ister benim hakkımda yaz, istersen kim hakkında olursa olsun fark etmez. İnsan evvela bir bilene sorar. Bu 40 vakit namaz farz mıdır, vacip midir? İnsan bir bilene sorar. Ben bunu böyle yazacağım. Ben bunu şarkı yapacağım, bunu besteleyeceğim. Ben bunu bütün Türkiye'ye dağıtacağım, kaset çoğaltacağım. Hele insan, hele bir sorayım bir bilene der. Yani Türkiye'de ne film çevirenler İslami bir film çevirse bile İslam bilen bir adama soruyor. Ne şarkı türkü yazanlar İslam'la ilgili bile yazsa bir bilene soruyor. Sorma diye bir şey yok. Herkes her şeyi biliyor maşallah bizden. Hiç sormaya ihtiyaç duymuyor yani. Her şeyin uzmanı yani. Yani bu şekilde şimdi aklıma geldi de demek ki Allah Resulü'nün kabrini ziyaret, orada 40 vakit namaz kılmak sünnettendir. Farz değil, vacip değil. Evet. Hacın sünnetlerini terk eden kimse, yani bundan dolayı bir kurban kesmesi gerekir mi? Hayır. Gerekmez. Aslında günahkar da olmaz. Faziletinden mahrum olmuş olur. Yani sünneti işlememiş olur. Sünnet sevabını almamış olur. Adı üzerinde sünnettir. Sünnetleri terk edenler günahkar sayılmazlar. Ama kasten sünnettir diye inadına terk ediyorsa, sünnet düşmanlığı yapıyorsa, bunun küfre kadar da yolu var. Yani peygamber yapmış, ben yapmam manasında. O kim oluyor ki? O da benim gibi bir insan gibi. Peygamberi herhangi bir insan gibi görüyor. O şekilde protesto edercesine adeta böyle yapıyorsa. Çünkü öyleleri var ki, mesela şu yüzük diyelim ki, adam gümüş yüzük takmıyor, kasten altın yüzük takıyor. Kasten peygamberimiz altın takmayı yani men etmiş olduğu için, ona tepki göstermek için. Şimdi bu sünneti terk olmuyor o zaman. Seninki sünnet düşmanlığı oluyor yani. Bu sünneti terk etmek değil. Takmasan takma. Gümüş de takma, altın da takma. Sen kasten eğer peygamberimize inat olsun diye adeta böyle yapıyorsan, bu sünneti terk etmek değil, düşmanlık yapmaktır. Bu şekilde olursa durum değişir. Sünneti tümden reddetmek, kabul etmiyorum demek, bir tek Kur'an'da olanları kabul ederim, başkasını kabul etmem demek, küfürdür yani. Çünkü Kur'an'da namazı bile anlatmıyor. O zaman sen namazı da kılmaman lazım. Veya kafana göre Kur'an'da namaz kılın buyuruyor ama nasıl olacağını anlatmıyor. O zaman sen nasıl namaz kılacaksın? Kafana göre kılmak zorundasın. Bu küfürdür. Mütevatire inkardır bu. Mütevatire inkar etmiş olursun. Şu namazı inkar edersen. Ben böyle kılmam. Başka türlü de kılınabilir. İstediğim gibi kılarım diyen kafir olur. Çünkü mütevatiren gelmiştir. Mütevatire inkar küfürdür. Yani sünnetin, hacın sünnetlerini terk ederken hani tembelliğinden dolayı terk etmiş, ihmal etmiş, unutmuş. Bir şey olmaz. Hani sevabından mahrum olur. Ama kasten inadına yapmıyor. Yapmayacağım diyor. Peygamber de benim gibi bir insan diyor. Benden daha üstün değil dercesine. Bu durum farklı yani. Bu sünnetin terki değil. Bu sünnet düşmanlığı yani. Arefe gecesi Mina'da kalmak, biraz evvel de söylediğim gibi, Hanefilere göre de sünnettir, Şafilere göre de sünnettir. Ama Şafiler diğer günlerde, teşrik gecelerinde orada kalmayı vacip olarak görüyorlar. Dolayısıyla bir Şafi Mina'da kalmak zorunda. Biz biraz evvel hani Hanefiler olarak, hani daha takva olmak isteyen Mina'da kalabilir, kalmalı, sünnet öyledir dedik. Ama Şafii ise onlarda bu vacip yani. Mina'da kalmak zorunda. Hacın sünnetleri ana hatlarıyla bunlar. Hacın adaplarına gelince, bir kere helal bir mal ile hac etmesi lazım. Haram bir mal ile hac etmek haramdır. Çünkü haram mal kazanmak haramdır, haram mal harcamak da haramdır. Hac yolunda da harcanamaz. Çünkü hac bir ibadettir, helal malla olmalıdır. Ama içki gibi, kumar gibi bir yolla kazanmış, içki satışı veya kumar oynayarak veya faiz ile böyle bir yolla kazanmış veya esrar eroin işleri yapmış, oradan kazanmış, her neyse. Bu şekilde bizatihi haram olan bir şeyden kazanmış ise bunun hacca gitmesi haramdır. Eğer birinin malını çaldıysa yine o malla hacca gitmesi haramdır ve o malı sahibine geri vermek zorundadır. Haram mal kullanılamaz. Haram malın sahibi varsa vermek zorunda. Sahibi yoksa böyle mesela içki sataraktan diyelim para kazanmış ya da işte bir gazinoda mesela ona bunu içki ikram ederek gazinoda çalışarak mesela para kazanmış. Bunların tamamı haram olduğu için bunu fakir fukaraya veya bir hayır kurumuna tamamını vermek zorunda. Bununla hac da olmaz, bundan zekat da olmaz. Ama dikkat ederseniz ne dedik? Bunu nerede anlatıyoruz? Hacın adabında. Yani hacın sahih olmasının şartları neydi? Hatırlarsanız hacın sıhhatinin şartları. 4 tane şart söylemiştik. Vakti mahsus vardı, hatırladınız mı? İhrama girmek vardı. Vakti mahsus vardı. Yani belirli bir vakit. Yani Arefe günü Arafat meydanında olmak, ziyaret tavafı içinde bayram günlerinde olmak, Mekke'de olmak, ihrama girmek, belli bir mekanda olmak, yani mekan mahsus, yani Arafat meydanında olmak Arefe günü, Kabe'de de Kabe'yi tavaf ederken de Mekke'de olmak, yani Kabe'de olmak gibi sıhhatinin şartları vardı. Bir de neydi? İslam olmak. Yani Müslüman olacak ki kabul olsun. Zaten o her şeyin başı. Bunun içerisinde helal para ile hacı yapmış olması yok. Yani buna göre şu söylenebilir yani. Bu helal parayla hac etmesi haram, haram parayla hac etmesi haramdır. Helal parayla hac etmesi farzdır. Ama bu hacın adabından olduğu için farzı değil, vacibi değil. Sahih olmasının da şartı değil. Hacın ne farzı ne vacibi ne de sahih olmasının şartı. Dolayısıyla böyle bir haram parayla hac etmiş olan insan haram işlemiş olur ama bu yapmış olduğu hacı tekrar etmesi gerekir diyemeyiz. Çünkü bu hac etmiş oldu. O parayı, o haram parayı miktarınca yine Allah yolunda tasadduk etmek zorundadır. O paranın parası değildir çünkü. Ama bu adam haccın farzlarını, vaciplerini yerine getirmiş. Yani Arefe günü orada bulunmuş. Arafat meydanında tavafı da yapmış. Farzını, vaciplerini yapmış. Hatta sünnetlerini bile belki yapmış. Ama haram parayla yapmış. Dolayısıyla bu kişiye biz illa da hacı tekrar edeceksin diyemeyiz. Ama yaptığı şey haramdır diyebiliriz. Hacca gidecek olanlar yola çıkmadan evvel borçları varsa ödemeli. Çünkü uzun yol, ne olur ne olmaz. Yani borcunu ödeyecek paran yoksa o zaman niye hacca gidiyorsun? Yani evvela kulların borcu. Sonra Allah'a olan borç. Sıralama bu şekildedir. Önce kulların borcu. Vasiyette de böyledir. Yani mirasın taksiminde de böyledir. Mirasın taksiminde önce kulları olan borç ödenir. Ondan sonra zekat borcu varsa mesela ödenir. Yani Allah'a olan borç veya bir adak borcu filan mesela varsa daha sonra ödenir. Yani önce kullara olan borç ödenir. Çünkü kullar affetmez, Allah belki affedebilir. Kullar kıyamet gününde hakkını ister. Kimse kimse orada helal etmez. Çünkü cehennemi gördüm, herkes kimde hakkım var diye düşünmeye başlar. Herkes hakkını ister. O yüzden Allah'ın hakkından daha önemli değil kulların hakkı. Ama Allah bağışlayıcı olduğu için önce kulları olan borçlar ödenmeli, sonra Allah'ınki ödenmelidir. Kural böyledir. Onun için önce hacca gidecek olan kimse kulları olan borçlarını ödemeli. Diyelim ki öderse parası kalmıyor. Kalmıyorsa zaten o zaman kendisine hac farz olmuyor. En azından o yıl farz olmuyor. Kendisine daha evvel farz olmuş olsa bile o yıl borçlarını ödediği zaman hac mevsiminde parası kalmayacaksa o sene farz değil demektir kendisine en azından. Yani önce kulların borcunu ödemek esastır. Çocuğunu evlendirmek falan filan yok yani böyle bir şey. Yani isterse adam evlendirir, o zaman da parası kalmazsa hacca gitmez, kalırsa yine gider. Ama yok, illa çocuğunu önce evlendireceksin, ondan sonra işte yani çocuğuna sanki bir borcu varmış gibi. Halbuki böyle bir borcu yok. Baba çocuğunu illaki evlendirmek zorunda değil, düğün masrafını bir kenara koyayım, çocuğum için, çocuğuma borçluyum gibi düşünmesi şart değil. Çocuğuna borçlu değil yani. Bazı kimseler, işte senin daha bekar çocuğun var, sen nasıl hacca gidiyorsun derler. Halk arasında bunları duymuşsunuzdur belki. Mesela birisi hacca gider, sen çocuklarını evlendirdin mi ki hacca gidersin? O yüzden bu yanlış mantığın yüzünden bizim hacıların hepsinin yaşı 60, 70, 80. Bu yanlış mantığın yüzünden. Dünyadaki en yaşlı hacılar bizim hacılar. Ortalama yaşları 58'miş bizim hacıların ortalama yaşı. Diyelim Türkiye'den 80 bin hacı gidiyorsa ortalamasının yaşı 58. Bu sene büyük bir başarı sağlanılmış ve gençleşmiş hacılarımızın yaş ortalaması 57'ye düşmüş. Ne büyük bir başarı yani. Nasip olur giderseniz mesela orada göreceksiniz. Endonezyalılar, Malezyalılar falan böyle 20 yaşlarında, 15 yaşlarında. Bir sürü. Böyle 60, 70 pek göremezsin yani. Hani bizde askere gitmeyen adam sayılmaz derler. Eski söz, atasözü. Onlarda da hacı gitmeyen adam sayılmıyor ve kız vermiyorlarmış. Hacı olmayana kız vermezlermiş. Onların da adetler öyleymiş. Öyle anlatırlardı Mısır'da arkadaşlar. Böyle söylerlerdi. Yani Mısır'da da çok sayıda talebe var oradan. Hemen hemen dünyanın en fazla talebesi Endonezya ve Malezya'dan geliyor Mısır'a. Her tarafta görürsünüz böyle kısa, boyları kısa olduğu için ve hepsinin tipi aynıdır. Aynı zannedersiniz yani, isimlerini karıştırırsınız. Hepsi aynı gibi görünüyor insanı. Tabi onlar da bizi öyle görüyorlar. Yani bu şekilde onlar hep gençtirler yani, onların hacılar hep gençtir, bizimkiler hep ihtiyardır. Yani mesela siz şimdi hacca gitseniz kafilenizdeki en genç adamlar olursunuz yani. Ben 25 yaşındaydım gittiğimde, benden genci yoktu. Yani böyle bir durum Türkiye. Evet, yola çıkmadan evvel borçları varsa ödemeli. Dünyada ölüm var, kalım var. Yani belki de ölürsün. Sen öldüğün zaman acaba çocukların senin borcunu ödeyecek mi? Senin bile elin varmıyor. Bak, borcun olduğu halde, borcu sen almışsın. senin elin varmıyor, ödemiyorsun, ödemeden gidiyorsun. Senin çocuğun, senin borcunu nasıl ödesin? Sen kendi borcunu ödemeye elin varmıyor. Senin çocuğun, senin borcunu ödeyecek mi zannediyorsun? O yüzden insan kendisi bu dünyada Allah'a borçlu kal ama kullara borçlu kalma. Borcunu ödemeden bu dünyadan gitme. Tövbe etmeli ve kazaları varsa kazalarını tamamlamalı. Oruç veya namaz kazalarını tamamlamalı. Riyakarlıktan, kibirden, şundan bundan uzak durmalı. Mütevazi bir hal almalı. Yani oraya çünkü gidiyor. Orada kibirlenmeye döndüğü zaman hacıyım ben havalarına girmeye gitmiyor yani. Bazıları gitmeden evvel daha tevazu sahibi, gittiği geldiği zaman daha kibirli oluyor. Ve birisi kendisine hacı demezse canı sıkılıyor. Niye bana hacı demedin? Yani mesela namaz kılana namaz kılan demiyoruz değil mi? Oruç tutana oruç tutan demiyoruz yani. Yani hacıya da hacı demenin bir gereği yok yani. Derseler derler, demezlerse de niye demedin? Adam yazmış dükkanın üzerine Hacı Ahmet falan, gösteriş yapıyor sanki. Ya sen adın Ahmet yani, Hacı Ahmet değil yani. Bu şekilde bunlar aslında daha gitmeden kibirlenenler veya gittikten sonra kibirlenenler. Yani bu kibirlenecek adamlar gitmeden de kibirlenebiliyorlar. O yüzden özellikle mütevazi bir hal almalı. Yani böyle kahraman olmaya gitmiyorsun, İstanbul'u fethetmeye de gitmiyorsun. Allah'ın sana bir emri var, o emri yapmaya gidiyorsun. Hepsi bu. Kibirlenecek bir durum yok ortada ve sen tevazu sahibi olmaya gidiyorsun. İhrama bürünmeye gidiyorsun, terlik giymeye gidiyorsun. Yani herhangi bir insan olmaya, hiç olmaya gidiyorsun sen zaten. Hiç olmaya gidiyorsun. O 5 milyonluk denizin içerisine bir damla olmaya gidiyorsun. O kalabalığın içerisinde bir yok olmaya gidiyorsun. Dolayısıyla daha buradayken bu tevazu başlamalı. Bazı insanlarla istişare etmeli. Kimle arkadaş olacağına karar vermeli. Yani iyi bir dostu olmalı. Çünkü orada ihtiyacı olur. Hastalık var. Yani ekseriyetle herkes hasta oluyor. Hasta olmayan azdır. Çünkü yol insanı yoruyor. Tabii biz otobüste gitmiştik. Uçakla pek yorulmaz insan ama yine de kendi evinde değilsin sonuçta. İstediğin gibi yani olamaz. Bir de sürekli ibadet yapıyorsun. Kabe'ye gidip geliyorsun filan. O yüzden hastalanabiliyorsun. Biz iyi bir arkadaşın olması böyle zamanlarda önemli. Yani bir doktora gidecek, bir ilaç alacak eczaneden bir insan lazım oluyor. O yüzden iyi bir arkadaşınızın olması da güzel olur. Bu da hacın adabındandır. Yolda tartışmak, siyasi konuları açmak, böyle bilhassa bu parti pırtı meselelerini gündeme getirip de onunla bununla tartışmak veya dövüşmek, bunlar hacın adabına aykırıdır ve caiz değildir. İnsan hac yolunda veya hac esnasında sürekli Kur'an'ın mesajı üzerinde durmalı, Kur'an'ın mesajını anlamaya çalışmalı, anlatmaya çalışmalı. Özellikle hacda çok sabır gerekmektedir. Hasreten de yazın gidenler. Çünkü aşırı sıcak var. Onun için özellikle yazın gidenler ama genel olarak da her mevsimde çok sabra ihtiyaç olmaktadır. Çünkü her tarafta izdiham var. Mesele bu. Haccın yani kendisi de biraz zor. Namaz kadar kolay değil. Yani yoruluyorsun. Mesela Müzdelife'den Mina'ya kadar yol yürüyorsun. 2-3 saat yol yürüyorsun. Yaşlılar nasıl dayandı ben hayret ettim. Benim belim kırıldı yani yürümekten. Kaç saat yol yürüdük ve her tarafta izdiham. O yüzden sabır zorlaşıyor. Hatta o tünellerden geçerken bizden az sonra olmuş, işte 1000 kişi o zaman orada ölmüştü izdihamda, 90 senesinde. Yani böyle her tarafta izdiham olduğu için zordur ve o yüzden de hacılar birbirine sabır hacı, sabır hacı deyip dururlar. Yine de tartışırlar. Ama 5 milyon insan bir arada, yine de çok öyle bir ciddi bir kavga olmaz. Bu da Allah'ın bir rahmetidir. Yani bunu Allah'tan ve dinden başka bunu kimse veremez. Böyle bir duyguyu, hacı sabır anlayışını, yani Allah ve din ancak verebilir yani. Yoksa orada herkes birbirini öldürür yani. Çünkü seni itenler var. Her tarafta izdiham var. Dil bilmiyorsun, laf anlatamıyorsun. Her biri bir çeşit. Hepsinin kültürü farklı, örf adetleri farklı, tavırları farklı. Ama orada yine de gerçekten de büyük bir terbiye oluyor herkeste. Sükunet, ağırbaşlılık çoğunluğunda oluyor. Tek tük bir iki tartışma olsa bile, mesela ben hiç kavga eden görmedim. Tartışan belki biraz gördüm ama kavga eden görmedim. Yani belki tek tük oluyordur. 5 milyon insanın içerisinden 5 tanesi de kavga etse de bir şey olmaz. Yani o kadarcık da olur. Düşmanları hakkında bile güzel davranmaya çalışmalı, affetmeye çalışmalı. Hac yolculuğuna perşembe günü olmasa pazartesi günü diyor ama bu mümkün değil. Yani bunlar eskiden olan şeyler. Zaten kafilenizin ne zaman gideceğine Diyanet karar veriyor. Zaten her gün uçaklar kalkıyor. Yani böyle pazartesi, perşembe falan bekleyemezsiniz. Bunlara uyulamaz. Dostlarla vedalaşılır, onlardan dua istenir, onlar ziyarete gidilir ve hacdan dönüldüğü zaman da onlar gelip onu karşılar. Bu da yine hacın adabındandır. Yani hacıları karşılamak. Bu aslında şu anda bu var. Hem havaalanına gidin mesela, hacıların dönüş saatinde mesela havaalanında izdihamdan geçilmez. Bu halen devam ediyor. Mesela biz otobüsle geldiğimiz için ta kaç yüz kilometre ileride bizi karşıladılar. Akrabalar. Yani bu güzel bir şeydir. Bunu muhafaza etmek lazım. Mesele hacının karşılanması değil. Mesela hacca hürmettir yani. Hacıya hürmet ediliyor. Mesela hacca hürmettir aslında. Onun için hacca hürmetin korunması bakımından bu gibi adapları korumak lazım. Ya yani mesela estağfurullah canım, beni karşılamaya gelmeyin falan demenin çok bir gereği yok. Çünkü hacın adabında var. Karşılasınlar, bir şey olmaz. 3-5 kişi gelsin karşılasın yani, ne olur. Böylece hacca gitmeyenler hacca gidesi gelir. O hacıyı karşılamaya gidenler, kendilerinde de hacca gitme arzusu meydana geliyor. Bu yönden de önemli. Hacca giderken de evinde 2 rekat namaz kılar. Döndüğü zaman da evinde 2 rekat namaz kılar. Bunlar da mümkünse yapılması gereken adaplardandır. Evet. Şimdi hacın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, adabını bitirdik. Burada kitabımız bir tatbikat yapıyor. Yani bir hacı nasıl hacı olacak? Evinden çıkmaktan başlıyor. Evinden çıkarken nasıl çıkacak? Evine döndüğü zaman nasıl dönecek? Yani bu arada neler yapacak? Bir hac nasıl yapılacak? Bütün bu anlattığımız bilgileri hepsini bir hac tatbikatı yaparak hepsini yerleştiriyor yerine.